Ayrım 9.
Sayfa 119. Sonunda Roman konuşmaya başladı. Mafyanın dünyanın bu tarafındaki geçmişi oldukça eskidir dedi. Eski SSCB'de bir tek büyük mafya değil binlerce küçük mafya vardı. Partinin her şeyden sorumlu olduğu dönemlerde mafya yasal şeyleri yasa dışı bir şekilde üreterek para kazanırdı. Örneğin Odessa mafyası Türkiye'den pamuk alır, onu devletin fabrikalarında işçilere fazla mesai ücreti ödeyerek kot pantolon haline getirirdi. Söylediğine göre ilk mafya çeteleri sporculardan oluşuyordu. Ne de olsa mafya faaliyetlerinin ilk aşaması her zaman için haraç almak olmuştur. Ve bunun için de güçlü insanlar, yani sporcular gerekir. Hemen aklıma stadyumdaki saçları kısa kesilmiş adamlar geldi. Sonra Dinamo'yu anlatmaya başladı. Sovyetler Birliği zamanında kulübün yönetimi İçişleri Bakanlığı'nın elindeydi. Ama kulübün teknik direktörü olduğu kadar başkanı olarak da kabul edilen Lobanovski, Dinamo'yu bakanlığın denetiminden kurtarmak için büyük çaba sarf etmişti. Dinamo'nun profesyonel bir kulüp olmasını, parayı da batıda gördüğü kulüplerdeki gibi sponsorlardan kazanmasını istiyordu. Dinamo'nun çok yüksek mevkilerde taraftarları vardı. Ukrayna Komünist Partisi'nin eski lideri olan Vladimir Şerbinski maçları Cumhuriyet Stadı'ndaki Şeref Lojası'ndan izlerdi. Eğer o şu oyuncuyu çıkarın derse o oyuncu hemen oyundan çıkardı. Verdiği taktiklerden ötürü ona teşekkür etmek isteyen Dinamo Kulübü, Şerbinski'ye Kiev yakınlarındaki bir kasabada 5 katlı gizli bir yeraltı sarayı inşa etmişti. Bundan çok duygulanan Şerbinski, Igor Ligachev'le konuşarak ondan Politbüro'nun diğer üyelerini Dinamo'nun profesyonelliğe geçmesine izin vermeleri konusunda ikna etmek üzere lobi çalışmalarında bulunmasını istemişti. Ama Ligachev muhafazakardı diye söze karıştım. Kapitalizmden nefret ederdi. Roman kabul etti. Evet, Ligachev muhafazakardı ama aynı zamanda Şerbinski'nin de dostuydu. Ligachev görevini başarıyla yaptı ve 1989'da Dinamo SSCB'nin tam anlamıyla profesyonel olan ilk kulübü oldu. Kısa bir süre sonra Lobanovski antrenörlük yapmak üzere Suudi Arabistan'a gitti ve Dinamo'ya yeni bir başkan seçildi. Viktor Bezverhi yönetime hepsi yönetim kurulu üyesi yaptı arkadaşlarıyla birlikte geldi. Roman devam etti. Kulübü zenginleştirmek istiyorlardı ve bu da çok iyi bir fikirdi. Komünist bir toplumda bu çok uzun zaman alan ve pahalı olan formaliteleri iyi gözlemlemek suretiyle yasal olarak da yapılabilirdi. Ama onlar bunu başka türlü yapmaya karar verdiler. Roman gerçekten böyle konuşuyordu. Ne söylemek istediğini çok iyi biliyor ve oldukça basit söylüyordu. Sanırım bu uzun zamandır hazırlığını yaptığı bir konuşmaydı. Dinamo'nun attığı ilk adım yasaldı. Önce ortak girişimler kurdular. Sermayenin bir bölümünü onlar koyuyor, gerisini de bir batı şirketi tamamlıyordu. Bu şekilde elde edilen gelirler vergi dışı tutuluyordu. Çünkü teoride de olsa Dinamo bir spor kulübüydü. Böylece çok miktarda para kazanıldı. En önemli ortak girişimleri olan Dinamo Atlantik, Avrupa'nın ekonomisi en felaket durumdaki ülkelerinden birinde bile ayda 1,5-2,5 milyon dolar arası kâr ediyordu. Sonunda anlaşıldı ki dedi Roman, kulüp futbol oynamadan bile başarılı olabilecekti. Ortak girişimleri koruma altına almak için Dinamo mafya liderlerini de bu ortaklıklara katılmaya davet etti. Parti yetkilileri ve aileleri. Roman devam etti. Bu çok kolay olmuştu. Çünkü sporcuların büyük çoğunluğunun mafyayla bağlantıları vardı. Sonra komünizm çöktü. Dinamo Kiev çok ünlü bir futbol kulübüydü ama artık batılı iş adamları da Dinamo'yu tanıyordu. Gitgide bu çevrelerde Ukrayna'da iş yapmak isteyenlere kulübün yardımcı olabileceği bazı bağlantıları olduğu söylentisi yayılmaya başladı. Örneğin Kiev'in eski belediye başkanı Zygurski'yi ele al. Şimdilerde endüstri tesislerine yer kiralayan bir komisyonun başkanı olarak çalışıyor. Bu yerlere çok fazla talep vardı. Zygurski kendisine kulüpten referans getiren kişilere çok yüksek miktardaki dolar ödemeleri karşılığında yer buluyor. Dinamo ona da para veriyor tabii. Rüşvet dedim. Roman hemen rüşvet nedir diye karşı çıktı. Bu ülkedeki herhangi birini yurt dışına çıkarman bile rüşvettir. Zygurski Dinamo'nun ülke dışına yaptığı bütün seyahatlere gelir. Biri bunun nedenini soracak olursa onun haydi Dinamo diye bağıracak bir taraftar olduğunu söyleyebilirsin. O çarşamba günü Rapid Kiev'e gelecekti ve maçın rövanşı 2 hafta sonra Viyana'daydı. Roman Amerikan malı çok pahalı bir dizüstü bilgisayar çıkardı. O anda biraların parasını ödediğim için pişman oldum. Ve ekrana Dinamo ile birlikte Viyana'ya gidecek olan konukların listesini yansıttı. Ekrana bakılırsa uçak tamamen doluydu ve listedeki isimlerin çoğu sanki Ukrayna'nın Kim Kimdir albümünden çıkmış gibiydi. Çok büyük bankalardan birinin mütevelli heyeti başkanı Alexander Denisov'un adını gördüm. Roma'nın, adaşım Roman Romaniuk dediği kişi ise Kiev'de üst düzey bir yetkilinin oğluydu ve Dinamo'ya çok ucuza bina kiralamak ya da satın almak gibi bir özelliği vardı. Emlak işi Ukrayna'daki en karlı işlerden biriydi. Dur biraz dedi Roman, şimdi de şu anda Kiev mafyasının başında olan adamın adını bulacağım. Aradı ama bulamadığını söyledi. Bunun nedeni belki de bir anda olabilecekleri hatırlayıp korkmuş olmasıydı. Hepsi parti üyesi miydi diye sordum. Yaşlarına bakarak anlayabilirsin diye yanıtladı. İnanılmayacak kadar düzenli çalışıyordu. Herkesin adının yanında doğum tarihi de vardı. Bütün futbol taraftarlarının 1940'dan önce doğmuş olması olası mı? Hayır ama Kiev'deki bütün önemli insanlar 1940'dan önce doğmuş. Onun tepkisini çeken şey rüşvet alışverişi değil, herkesin yaşlı oluşuydu. Listede sadece birkaç tane genç konuk vardı ve bunların hepsi de kadındı. Roman, patronların isteklerini yerine getiren kızlar diye açıkladı. 1990 kışında, yani SSCB'nin açlıktan kırıldığının sanıldığı dönemde, Kiev'e bir kamyon dolusu gıda yardımı götüren bir Alman yardım görevlisinin yazdığı bir makaleyi okumuştum. Kente gelişlerinde ona ve arkadaşlarına Kiev'in en önemli ve büyük isimleri tarafından yemek verilmişti. Yemekten sonra bu önemli ve büyük insanlar sandalyelerinin arkalarına yaslanmış ve Almanlara, "Evet, şimdi kamyonu bize verin de gıda maddelerini yoksul insanlara dağıtalım." demişlerdi. Almanlar bu öneriye teşekkür etmiş ancak kabul etmemişlerdi. Roman'a o ziyafetteki insanların Dinamo yöneticileri ve konukları olup olmadığını sordum. Birden kahkahalarla gülmeye başladı. Olaydaki çocukça hırs onu çok eğlendirmişe benziyordu. Büyük bir olasılıkla onlardır dedi. Söylediğine göre Dinamo mafyası çok iyi çalışıyor ve olabildiğince az vergi ödüyordu. Bizi buraya getiren şoföre dikkat ettin mi? Onun asıl işi Odessa'dan Kiev'e ve oradan da Berlin'e para taşımaktır. Genelde Kiev'e hepsi nakit olmak üzere 600 bin dolar getirir ve buradan da Berlin'e 2 milyon dolar taşır. Onu mafya korur. Eğer bir Ukrayna bankasında paran varsa ve bunu yabancı bir bankaya transfer edersen belli bir vergi ödemen gerekir. Ama parayı o yabancı bankaya nakit olarak kendin taşırsan vergiden kurtulmuş olursun. Başbakanımız geçenlerde televizyonda şöyle demişti. Hükümetin bütün programlar için harcayabileceği döviz miktarı sadece 20 milyon dolar. Bazı örgütlerin bizim harcayabileceğimizin en az 10 kat parası olduğunu da biliyoruz. Ama bunlar paralarını ülke dışında tutuyorlar. Eğer hükümetin harcayabileceği para gerçekten sadece 20 milyon dolarsa hükümeti de satın alabilirdik ama buna hiç gerek yok. Neden mi? Çünkü kara parayı aklamanın hala bir sürü yasal yolu vardı. Genç bir ulus olan Ukrayna yasalarını henüz belirliyordu ve bu nedenle de yasalarda bir sürü açık bulunuyordu. Mercedes'te Dinamo'ya dönerken sordum. Peki ama hükümetteki rüşvet olaylarına güvenme ihtiyacını hiç duymuyor musunuz? Hayır dedi Roman. Yani hiç mi? Yine güldü. Bu yetmez mi? Eğer bir ülkede başkanın aylık kazancı 40 dolarken iş adamlarının ceplerinde 10 milyonlarca dolar varsa o ülkede rüşvetin yaygınlaşmasından daha doğal bir şey olamaz. Öyleyse oyunculara da şu anda kazandıklarından daha fazla ödeyebilecek durumdasınız dedim. Almanya veya İngiltere liglerindeki en yüksek ücretlerle kıyaslanabilecek ödemeler yapabilirsiniz. En iyi İngiliz oyuncuları Kiev'e getirebilirsiniz. Bu doğru dedi Roman. Ama futbolculara ayda 30 bin sterlin ücret ödemeye başlarsak hem hükümet hem de Ukrayna halkı çok kızar. Bu çok anlamsız bir şey olur. Üstelik kulübü yönetenler takıma yatırım yapmanın çok riskli olduğu inancındalar. Oysa üretime yatırım yapmak çok emniyetli. Takım bir gelir kaynağıydı. Dinamo eski SSCB'den çok ucuza futbolcu alıp sonra bunları yüksek bonservis ücretleriyle batıya satıyordu. World Soccer dergisine yazacağım bir makaleye yardımcı olmak için Roman bana bir liste verdi. Bu listede bütün Dinamo oyuncuların isimleri, ağırlıkları, boyları, yaşları ve kontratlarının daha ne kadar süreceği hakkında hepsi İngilizce yazılmış bilgiler vardı. Yani yabancı alıcılar için hazırlanmış bir ürün kataloğuydu diyebilirim. Geçenlerde bir yerde Dinamo Kiev'in iflas edebileceğini okudum. Belki de yöneticiler artık takımdan kurtulma zamanının geldiğine karar vermişlerdi. Hepimiz Dinamo'yu bir futbol kulübü olarak düşünürüz ama yine de kulübün Ukrayna'da oynadığı rol insana mantıklı geliyor. Gerçi ülke geriye doğru gidiyor ama Lobanovski, Şerbitski ve çeşitli futbolcular sayesinde futbol kulübü çok modern ve zengin bir kurum haline almış. Avrupa futbolunun kendine özgü bir ekonomi sistemi vardır. Juventus Zavarov'a 3 milyon sterlin ödedi. Futbol sayesinde Dinamo resmi görevlilere rüşvet vermeye, koruma satın almaya ve ortak girişimlere para yatırmaya yetecek başlangıç sermayesini elde etmişti. Avrupa takımlarıyla düzenli olarak maç yaptıkları için kulüp yetkilileri, Batı kulüplerinin yöneticileri ve sponsorlarını, Batı televizyonlarının yöneticilerini ve reklamcılarını, kısaca Batılı iş adamlarını yakından tanıyorlardı. Öte yandan sırf futbolu sevdikleri için sürekli kulübe girip çıkan yerel siyasi liderlerle de araları iyiydi. Herhalde hiçbir Ukrayna şirketinin yeri bu kadar sağlam değildir. O çarşamba Rapid maçından birkaç saat önce Cumhuriyet Stadı'nın çimleri üstünde Roman'la son kez konuştum. Dinamolu sporcular koşu pistinde ısınırken Avusturyalı Yuppiler'i örnek alan Roman panolara reklamları yapıştırıyordu. Çoğu Dinamo'nun kurduğu ortaklıklarla ilgiliydi. Rapid'i yenecek misiniz diye sordum. Omuz silkti ve futbolun onu çok sıktığını itiraf etti. Sonra da ortak girişimlerimiz gerçek değil dedi. Bütün sermayeyi yabancı şirketler koyuyor. Dinamo sadece adını veriyor. Çünkü bir şirket yabancı ortaklıksa daha az vergi verir. Ve Ukrayna piyasasında da Dinamo Kiev adı birçok sorunun çözülmesine yardımcı oluyor. Yabancı şirketler daha sonra vergiden kaçırdıkları miktarın %50'sini Dinamo'ya ödüyorlardı. Roman birlikte geçirdiğimiz son birkaç dakikada bana kulübün en ilginç sırrını da açıkladı. Ertesi gün iş için Berlin'e gidecekti ve bir daha görüşemeyecektik. Dinamo diye söze başladı, nükleer füze parçaları yılda 2 ton altın ve aralarında platin de bulunan birçok madeni ihraç etmesini mümkün kılan belgelere sahiptir. Altından söz etmememi rica etti ve ben de buna söz verdim. Ancak kitabımı yazarken çoğunlukla bu tür sözlerimi tuttuğum halde bu sözü tutmayı canım hiç istemedi. Bu ihracat belgelerini nasıl aldınız diye sordum. Rüşvetle tabii. Üstelik söylediğine göre eğer hükümete, devlete yardım etmek amacıyla 1 milyon dolar tutarında bir parayı açık açık verecek olursanız, hükümet de bunun karşılığında size değeri çok daha fazla olan malları ihraç etmenize olanak tanıyacak ihracatçı belgeleri verebilirmiş. Bu talihsiz bir durumdu. Bir futbol kulübü kendi çıkarları uğruna ülkenin ihtiyaç duyduğu altını dışarı satmakla kalmıyor, nükleer füze parçaları ihraç ederek dünyayı da tehlikeye atıyordu. Ukrayna kendi para birimini oluşturmak için Rus rublesini kullanmaktan vazgeçiyordu. Yeni para biriminin enflasyona uğramasına sadece altın rezervleri engel olabilirdi. Yılda 2 ton altın oldukça fazla bir miktardı ve bunun doğal sonucu olarak da Ukrayna'daki enflasyon oranı Rusya'dakinden bile büyük oldu. Maçtan hemen önce stadyumun dışında Roman ve ben Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Viktor Bannikov'la karşılaştık ve bana bir gün sonraki günün sabahı saat 10 için randevu verdi. Oraya saat 10'a çeyrek kala geldiğimde Ladasına binmiş gidiyordu ama neyse ki beni görünce el salladı. Roman'a Berlin'de sana iyi eğlenceler dilerim dedim ama o başını salladı. Sakin yaşamaktan hoşlanıyordu. Ülke dışına çıkan diğerleri otel, limuzin ve özel helikopter için günde 5000 dolar harcarlar ama ben değil dedi. El sıkıştık ve ben basın locasına geçtim. Onu son görüşüm bu oldu ama meslek hayatında çok başarılı olacağından adım gibi eminim. O gece bardaktan boşanırcasına yağmur yağmıştı. Cumhuriyet Stadı'nın kapalı tribünü yoktu. Afrika'da olsaydık bu durum gayet iyi sayılabilirdi. Ama insanların yılın büyük bölümünde gökyüzünün gerçek rengine hasret kaldığı Kiev'de toplum sağlığı açısından ciddi sorun yaratıyordu. Birkaç bin taraftar tribünün en arkasına kümelenmiş bir üst basamağın çıkıntısını sağladığı, sözüm ona saçağın altında yağmurdan korunmaya çalışıyordu. Basın lojasındaki bir Avusturyalı gazeteci etrafa iğrenerek baktı. Telefondan sorumlu olan kadın onu biraz önce Viyana polisiyle görüştürmüştü. Hiçbir şey değişmemiş dedi. Komünizmin çöküşünün hayatı onun için kolaylaştırmadığını söylemek istiyordu. Bir meslektaşı onu onayladı. Evet, her şey aynı. Telefon görüşmesi pek de başarılı geçmemiş olan devam etti. Telefonlar hala eskisi kadar kötü. Her taraf yine eskisi gibi kokuyor ve stat hala perişan durumda. Bu diyalog Dinamo yöneticilerinin aklını karıştırabilirdi. Birçok şey değişmişti. En azından onlar şimdi Avusturyalı gazetecilerden birkaç kat fazla para kazanır hale gelmişlerdi. Evet, Dinamo'nun iş hayatıyla ilgisi olmayan bazı bölümleri hala komünizm batağına saplanmış haldeydi tabii. Örneğin futbol takımı. Yeni Blokinler ve Belanovlar yetişmemişti ama takımın en büyük özelliği olan boş alanları kaçışları hala geçerliydi. Rapidli oyuncular zaman zaman rakipleri karşısında nefesi kesilmiş ihtiyarlar gibi kalıyorlardı. Dinamo maçı Lobanovski döneminden kalma birkaç oyuncudan biri olan Pavel Yakovenko'nun attığı golle 1-0 kazandı. Bitiş düdüğüyle birlikte taraftarlar iliklerine kadar ıslanmış bir halde stadyumu boşalttılar. Ertesi sabah Profesör Zelensov şoförünün kullandığı Ladasını gönderip beni Dinamo stadyumundan aldırdı. Görüşmek için çok istekliydi. Çünkü artık komünizm çöktüğüne göre belki fikirlerini Batı kulüplerine satması mümkün olabilirdi. Bunu şöyle ifade etmişti. Yöntemlerimi başkalarına da vermek isterim ama sadece saygın alıcılar bulursam. Umarım bana yaptığı yardımların karşılığını ödeyebilirim. Bu kitabı okuyan futbol menajerlerinden konuyla ilgilenenler olursa Zelensov, CO, Dinamo Kiev, Kiev, Ukrayna adresine mektup yazabilirler. Daha ayrıntılı bir adres gerekmez çünkü orada Dinamo'yu bilmeyen yok. Zelensov'a göre teorisinin en büyük sorunu futbolun oyunculara bağlı bir spor oluşuydu. Bir fikir vardır, bir de bu fikri uygulayan kişiler. Bu yüzden de en iyi oyuncuları belirlemeye yarayacak bilimsel bir yöntem geliştirmişti. Bana bir bilgisayar oyunu oynadığını zannettiğim yardımcısını gösterdi. Zelensov, bir oyuncunun kapasitesini belirlemek için kullanılabilecek çok çeşitli yöntemler vardır dedi. Kan tahlili yapabilir, nasıl sıçradığını, nasıl koştuğunu sınayabilirsin. Ben temasa gerek olmayan yöntemleri tercih ederim. Böylece hem AIDS'e yakalanma riski olmaz, hem de oyuncuya onu çok fazla yoracak şeyler yaptırmamış oluruz. Testleri yapmak için de birçok yöntem var ama benim tercihim bilgisayar. Oyuncu açısından da bilgisayarla çalışmak ilginç oluyor. Futbolcuların yeteneklerini ölçmek için bilgisayar oyunları geliştirmişti. 1988 Avrupa Şampiyonası'na katılan Sovyet takımına oyuncu seçmek için bu testleri kullandınız doğru mu diye sordum. Bunu Zelensov'un damadı söylemişti. Zelensov, 40 aday vardı ve bu testleri uygulayarak ilk 20'yi seçtik dedi. Seçtiği takım bütün dünya basınının aklını karıştırmış ama SSCB o şampiyonada final oynamıştı. Bu testler çok sık kullanılıyordu. Dinamo ne zaman bir oyuncuyu transfer etmek istese ona önce bu testleri uyguluyor, daha sonra da bütün takım düzenli aralıklarla aynı testlerden geçiyordu. Bilgisayarın başındaki yardımcısı ilk testi tamamladı. Ekranda yukarıdan aşağıya doğru bir çizgi belirdi. Beliren bir nokta ekranın solundan sağına doğru hareket etti ve yardımcısı nokta tam çizginin üstüne gelir gelmez bir tuşa basmaya çalıştı. Zelensov bunun reaksiyon, sinir ve denge testi olduğunu söyledi. Yardımcısı her birinin hızı farklı olan ve sonuçta kişiye bir skor veren 10 ayrı noktayı yerleştirmeye çalıştı. Sıra bana gelmişti. Acaba Dinamo'da futbol oynamak için uygun biri miydim? İlk denememde 0.34 puan aldım. İkincisinde 0.42. Zelensov Dinamo'da oyuncuların normalde 0.50 ile 0.60 arasında bir skor tutturduklarını söyledi. Ama 0.80'e kadar çıkanlar da oluyormuş. Bir oyuncu eğer formdaysa ya da o gün kendini iyi hissediyorsa, Zelensov ruhsal durumundan söz ediyordu, diğer zamanlara göre çok daha iyi bir skor elde edebiliyordu. Düşük skorlarımı savunmak için epeydir egzersiz yapmadığımı söylemek istedim. Noktayı yanlış bir yerde durdurduğum zaman sinirleniyor ve tuşlara birkaç kez basıyordum. O zaman da bir sonraki nokta hedefin çok ötesinde kalıyordu. Şurası bir gerçek ki bu testin ölçtüğü niteliklerden biri de sinir sağlamlığıydı. Zelensov elde ettiğim sonuçlara üzülmüş gibiydi. Bundan sonra uygulayacağım dayanıklılığı ölçen bir yazma testine çok daha başarılı olmaya kesin kararlıydım. Hızımı belirlemek için herhangi bir tuşa birkaç saniye boyunca olabildiğince sık aralıklarla basmak zorundaydım. Ondan sonraki 40 saniye içinde de aynı tuşa elimden geldiğince fazla sayıda basmam gerekiyordu. Burada amaç 40 saniye boyunca daha önce elde ettiğim maksimum hız düzeyini koruyabilmemdi. Ama inanın, hatta isterseniz deneyin, bir tuşa arka arkaya sürekli basmak çok uzun bir zaman alıyor. Bu sefer testi bozduğumdan emindim. Maksimum hızımı belirlemeye çalışırken Zelensov parmağımı tuştan kaldırmamamı söyledi. Çünkü bu zaman kaybına yol açıyordu. O andan itibaren parmağımı tuşun üstüne tuttum ve daha iyi bir skor elde ettim. Böylece 40 saniye süresince hızım maksimum hızımın altına hemen hemen hiç düşmedi sayılır. Bana kalırsa Zelensov bu tür sorunları gayet iyi biliyordu. Çünkü aksi olsaydı 1988'deki o takıma çok garip isimler girebilirdi pekala. Belki bu sırada insan zekasını da ölçüyordu. Eğer testlere yanlış açıdan bakarsanız başarısız oluyordunuz. Dayanıklılık, kaslarımın çalışması, hıza ulaşma becerisi ve yorgunluğa direnç dallarında oldukça iyi sonuçlar elde ettim. Sonra sıra hafıza testine geldi. Ekran 9 eşit kareye bölünmüştü ve her karede 100'den küçük bir rakam belirip birkaç saniye kaldıktan sonra kayboldular. Her kareye o karede beliren rakamı yazmak zorundaydım. Zelensov'a göre bu test futbolcunun takım arkadaşlarıyla rakip oyuncuların sahadaki yerlerini hatırlama yeteneğini ölçüyordu. Belki de şarlatanın tekiydi, tam olarak emin değilim. 3 ekranda oynadım ve bütün rakamları doğru yazarak %97 gibi bir skor elde ettim. Bu çok doğaldı çünkü akademik çalışmalar için gereken hafıza gücü de buna eşit sayılırdı. İsimleri, tarihleri, daha birçok şeyi hatırlamak zorundaydım ve üniversiteden daha yeni mezun olmuştum. Bu test, Osvaldo Ardiles, Glenn Hoddle, Ray Wilkins, Graeme Souness ve Amerikan futbolundaki oyun kurucular gibi iyi pas atan oyuncuların neden diğerlerine göre daha entelektüel olduklarını da açıklıyordu bir anlamda. Bir sonraki test çok basitti. Ekran bir anda beyazlaşıyordu ve ben bunu görünce olabildiğince çabuk klavyeye basmak zorundaydım. Reaksiyon testi. Bana gereken ortalama süre 220 milisaniyeydi ve Zelensov büyük bir sevinçle bu skorun sezon başında bir Dinamo oyuncusundan beklenen skor olduğunu söyledi. İnanın bana, hayatımda bu kadar gururlandığımı hiç anımsamıyorum. En son test benim için olanaksızdı. Ekranda beliren bir nokta bir labirent içindeki karmaşık bir yolu izliyordu ve ben bir joystick kullanarak aynı yolu yeniden çizmek zorundaydım. Ama noktanın yolunu hiç anımsamıyordum. Labirent çok dar ve dolambaçlıydı. Sürekli olarak hareket halinde olduğu için de yolu çizmeye çalışırken hep duvarlara tosluyordum. Bu doğal olarak bir koordinasyon ve hafıza testiydi. Böylece profesyonel futbolcuların nedenli olağanüstü insanlar olduklarını anladım. Yıllarca çalışsam bile o labirenti doğru takip etmeme olanak yoktu. Zelensov bu skorlara bakarak antrenöre bir oyuncunun hangi yönleri üzerinde daha fazla durması gerektiğini söyleyebiliyordu. Bu testlerin futbol için gereken becerileri ölçtüğünü anladım dedim. Ama herhalde test edilemeyecek bazı yetenekler de vardır. Bana hak verdi. Örneğin hız, futbolcunun koşma tekniğine de bağlıdır. Bunu başka bir yerde ölçebiliriz. Peki dedim, ya Zavarov ve Belanov bu testlerde kötü skorlar yapsalardı ne olurdu? Onlar en iyi oyuncularınızdı ve onları seçmek zorundaydınız. Zelensov yanıtladı. Zavarov ve Belanov en formsuz oldukları dönemde bile diğerlerinden daha yüksek sonuçlar alıyorlardı. Mevcut takımdaki hangi oyuncular bu testlerde en iyi sonuçları almıştı peki? Dün geceki maçı seyrettin mi diye yanıtladı. Öyleyse kendin görmüşsündür. Yakovenko mu diye tahminde bulundum. Yakovenko, Leonenko, Luzhny, Annenkov, Shmatovalenko. Dinamo yetkilileri bana çok iyi davrandılar. Barcelona, Cape Town, Hellenic ve ABD ulusal takımı bir yıl boyunca karşılaştığım ve iyi ilişkiler kurduğum diğer takımlardı. Güney Afrika'dan Orlando Pirates ile Çek Sparta Prag'da en kaba kulüpler olarak bahsetmekte yarar görüyorum. Kiev'deki son günüm olan o cuma günü Başkan Bezverhi beni görmek için zaman ayırdı. Ofisi basit döşenmişti. Kahverengi duvarlar, kahverengi koltuklar, komünist mobilyaları ve ev bitkileri. Çevirmenin Max'a bu düşüncemi söyleyince çok sert bir şekilde yanıtladı. Herhalde evinin de böyle olduğunu sanmıyorsundur. Max'ın Dinamo'ya ayıracak zamanı yoktu. Başları tıraşlı adamların hiç hoşlanmadığı bir at kuyruğu vardı ve geceleri atletizm giysisi giymiş birilerini görünce hemen yolunu değiştirmeyi iyi öğrenmişti. Dinamo stadının karşısındaki Cin Cin kafe bu tiplerin takıldıkları yerdi. Kiev'e gidecek olursanız oraya gitmemenizde büyük yarar görüyorum.